Ayrım 11.
Ayrıca Orta Asya Türklerinin kaderleriyle yakından ilgiliydi. Bu konuda Le Kihiva en Mars 1873, Paris 1873 başlıklı kitapçığı yayınlamıştır. 1848 Polonya-Rus Savaşı ertesinde Türkiye'ye iltica eden ve Mustafa Celaleddin Paşa adını alan Konstantin Palkoviç Borzeçki, Les Turcs Anciens et Modernes, İstanbul 1869 adlı kitabında Gaboneo'nun kuramının etkisinde kalarak Turano-Aryanizm kuramını geliştirdi. Bu kuramında Türklerin beyaz ırktan olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Askeri Okullar Nazırı Süleyman Hüsnü Paşa, 1876'da askeri ortaokullar için uzunca bir bölümü İslam öncesi Türklerin askeri ve siyasi tarihine ayrılmış bulunan Tarihi Alemi hazırlamıştır. Bu kitabın dayandığı kaynak De Guignis'in yukarıda zikrettiğimiz eseridir. Paşa ayrıca kısa bir Türkçe gramer olan İlmi Sarf-ı Türki, İstanbul 1876'yı kaleme almıştır. Süleyman Paşa gramerine Türk adını verirken 1851'de Mehmet Fuat ve Ahmet Cevdet Paşaların yazdıkları gramerin adı Kavaiti Osmaniye idi. 1882-83'te Mehmet Atıf, Osmanlı Müslümanlarının Türklüklerinin farkına varmalarını sağlamak üzere Kaşgar tarihini yazmıştı. Atıf, kitabının girişinde Orta Asya halkının Osmanlıların din ve milliyet kardeşi olduğunu belirtmektedir. Bu arada İstanbul'a yerleşmiş iki Özbek şeyhinin Çağatayca'yı tanıtan eserlerini anmak gerekir. Bu eserlerden ilki Şeyh Süleyman Efendi'nin Lugat-ı Çağatay ve Türk-i Osmani'si, diğeri de Şeyh Mehmet Sadık'ın Çağatay Grameri Üssi Lisan-ı Türk'i'sidir. Osmanlı Türkçesi çalışmalarına belki de en önemli katkı Arnavut asıllı Şemseddin Sami Fraşeri'den gelmiştir. Fraşeri, Hafta dergisinde yayınladığı Lisan-ı Türk-i Osmani adlı makalesinde Türkçeyi Türk-i Şarki ve Türk-i Garbi olarak ikiye ayırıyordu. Makalesinde Kelimat-ı Arabiye istikrazında mübalağa etmekten vazgeçip lisanı aslimiz olan Şark Türkçesinin bizce metruk ve meçhul olan kelimelerini uyandırarak onları kabul ve istimale çalışmaklığımız iktiza eder demekteydi. Şemseddin Sami dil reformu ile ilgili makalelerini Sabah ve İktam gazetelerinde yayınlamış ve bu çalışmalarını Kamus-ı Türki İstanbul 1899-1900'de toparlamıştır. Öte yandan bu yıllarda Veled Çelebi İzbudak 1868-1950 atası Sultan Veled'in Türkçe şiirlerini yayımladı. Tarih ve dil tarihi çalışmaları ise 19. yüzyılın son yıllarında sayıca çoğalmıştır. Bunlar arasında kayda değerleri Bursalı Mehmet Tahir 1861-1926'nın Türklerin Ulum ve Fununa Hizmetleri, Necip Asım Yazıksız'ın Ali Şiir Nevai'den Veled Çelebi ile birlikte hazırladığı Muhakemat Ül Lügateyni ve Leon Çahu'nun sözünü ettiğimiz eserinin bir uyarlaması olan ve Orta Asya Türklüğünün göçebe kahramanlığını öven Türk Tarihi İstanbul 1898-99'dır. 20. yüzyılın hemen başı dil alanında bazı bilginlerin İslam öncesine ve Orta Asya'ya yoğun biçimde yönelmesine tanıklık etmektedir. Bu bilgilerin en önemlileri Necip Asım Yazıksız 1861-1935 ve Kilisli Muallim Rıfat Bilge 1873-1953'tür. Kilisli Muallim Rıfat Kitabı Dede Korkut 1914 ve Divanu Lügat-ı İd Türk 3 cilt 1917'nin Türkiye'deki ilk yayımcısıdır. Necip Asım'ın ise dünya Türkolojisi içinde önemli bir yeri vardır. Asım 1890'dan sonra İktam, Musavver Malumat ve Servet-i Fünun'da dille ilgili makaleler yazmış ve Radloff ile Thomsen'in çalışmalarından yararlanarak pek eski Türk yazısı, Orhan Abideleri, Eski Savlar, Ural Altay Lisanları ve İlmi Lisan gibi eserlerini yayınlamıştır. Bunların yanı sıra 1890-95 yılları arasında çok sayıda Osmanlı grameri hazırlamış ve 1900-1904 arasında da Keleti Szemle adlı Macar Türkoloji dergisine Uygurca ile Anadolu Türk diyalekleri ile ilgili bir seri makale yazmıştır. Bir diğer eseri Cahun'un La Bannière Bleue, Gök Bayrak adlı kitabından 1912'de yaptığı çeviridir. Bu çalışmalar 20. yüzyılın siyasi ve ideolojik Türkçülüğü için asgari bir temel oluşturmuştur. En azından kültürel anlamda bir Türklük fikri Osmanlı düşünce hayatına girmiştir. Ancak ileride daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz gibi Rusya'dan gelen Türkler çok daha programlı ve tutarlı siyasi bir Türkçülüğü düşünce hayatına sokmuşlardır. Oryantalistik çalışmalarının Orta Doğu ülkeleri üzerindeki bu yoğun etkisinin yanı sıra oryantalizmin ideolojisi kanalıyla bir başka önemli sonucu daha olmuştur. Bu sonuç, Orta Doğulu aydınların kendi tarih, kültür ve uygarlıklarını, toplumsal yapılarını bu kaynaktan öğrenmeleri nedeniyle Batı'nın yarattığı Doğu imgesine veya Batı'nın oluşmuş ön yargılarıyla beslediği Doğu bilgisine ulaşmalarıdır. Bu durumda kendi karşıtlığını tasvir ederek kendini tanımlama yolunu seçen Batı'nın kendisini zımmen doğru olan, modern olan, ileri olan olarak göstermesinin etkisiyle Doğulu aydın kendi ülkesini Batı'ya benzetmeye uğraşmış ya da bunun gerekliliğine inanmıştır. Orta Doğu'nun, Afrika'nın, Uzak Asya'nın ve Hindistan'ın 19. ve 20. yüzyıl tarihi bir bakıma bu benzetme, bir tür asimilasyon uğraşısının tarihidir. İşte modernleşme adını alan bu uğraşla oryantalizm bu şekilde birleşmektedir. Slavistlik. Yukarıdaki uzun bibliyografik listenin amacı, oryantalistikin batıdan doğuya nasıl bir etki ağı oluşturduğunu ve milliyet fikrine ne şekilde uç verdiğini ayrıntılı olarak gösterebilmekti. Gerek Arap gerekse Türk aydınları etnik bilinçlerinin altında yatan entelektüel bilgilenmeyi inkar edilmez şekilde bu yoldan sağlamışlardır. Aynı durum Balkanlar için Slavistik çalışmalarında benzer bir faktör olarak karşımıza çıkar. Pan-Slavizm hareketinin üzerine temellendiği Slavistik çalışmaları ilkin Alman bilim adamlarınca ele alınmıştır. Bunlar arasında Slavistik'in bilimsel esaslarını kuran Göttingenli Profesör von Schlosser ve Johann Gottfried von Herder akla gelen ilk isimlerdir. Özellikle Herder, Slav kavimlerinin yeniden canlandırıcısı olarak anılmıştır. Slav araştırmalarında dil incelemeleri öncülük taşır. Bu dil incelemeleri Arndt ve Fichte'nin önde geldiği Alman romantizminin ve Alman dil birliği hareketinin izlerini taşır. Bu hareket çerçevesinde bazı halkların dinsel, tarihsel ve siyasal ayrılıklara karşılık dil birliği temelinde birleştiğini öne süren siyasal bir çıkarım ortaya çıkmıştır ve bu çıkarım da Pan-Slavizme uç vermiştir. Özellikle Herder, Müller, von Schlosser, Nestor, Adelung, Geim, Anton gibi dil bilimci ve etnologlar dil birliği kuramlarının ve Alman romantik felsefesinin etkisiyle Slavistik'in ve dolayımıyla Pan-Slavizmin temellerini atmışlardır. Alman bilginlerinin bilimsel olarak inceledikleri ve birçok bulguyu ortaya koydukları Slavistik sahasına daha sonra öncelikle Çek ve Slovak, Leh, Hırvat ve Sloven bilim adamı ve edebiyatçıları da girdiler. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yoğun biçimde Slav halklarınca meskun bir devletti. Slav unsurları içinde iktisaden ve bilimsel bakımdan en ileri düzeyde bulunan halk ise Çekler ve Slovaklardı. Gerek bu yoğunluk, gerekse Alman felsefe ve düşüncesindeki Slavofil eğilimler nedeniyle konfederasyona bağlı Macar Krallığı bir Slav dili ve edebiyatı kürsüsü kurdu. Bu kürsüyü 1769'dan 1850'ye kadar Jiri Palkoviç yönetti. Böylece Alman bilginleri tarafından temelleri atılmış olan Slavistik, Slavlar arasında ilk olarak Çekler eliyle ve Çekoslovakya'da yankı bulmuştur. Bu hareket içinde Josef Dobrovski'nin önemi büyüktür. Diğer Çek bilginleri Dobrovski'yi izlediler. Dobrovski ilk olarak Slav dillerinin etimolojik sözlüğünü yazdı ve Slavanika adlı dergiyi yayımladı. Jungmann 1773-1847 Çek dilinin bütün kelimelerini bir sözlükte topladı. Chihalokowski, Slav halklarının halk edebiyatını ve atasözlerini içeren Slav Felsefesi adlı bir eser kaleme aldı. Kollar, Slav kavimlerinin dilleri arasındaki karşılıklı münasebetler adlı incelemesini yayımladı. Safarik 1826'da Novi Sad'da Slavların dil ve edebiyat tarihini ve 1837'de Prag'da Slav antiklerini yazdı. Bu bilimsel ve yarı bilimsel çalışmalar Viyana, Prag gibi kentlerde bulunan Avrupa'nın ünlü üniversite ve kültür merkezlerinde öğrenim gören diğer Slav kökenli kişileri de etkilemiştir. Özellikle Güney Slavları, Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler milliyetçi geçmişlerinin köklerini bu kaynaklarla yeşertmişlerdi. Slav ülkelerindeki milliyetçilik, Rus Çarlığı'nın siyasal desteği yanında Slavistik çalışmalarının temellerini oluşturduğu romantik Slavcılık akımının iç dinamikleri desteklemesinin bir tezahürü olmuştur. Buna bağlı bir pan-Slavizm ideolojisi 19. yüzyılda ciddiyet kazanmıştır. 4.2.2 Misyoner faaliyetleri ve yabancı okullar. Orta Doğu ve Balkanlarda misyoner faaliyetleri ve bu faaliyetlerin çevresinde kurulan okullar özellikle Hristiyan topluluklara ve Arap Hristiyanlarına yönelikti. Bu Hristiyan gruplar arasında söz konusu faaliyetler yoluyla milliyetçi yönelimlerin yayılması kolaylaştırılmıştır. Bu çabalar özellikle Ermeniler ile Arap Hristiyanlar arasında başarılı olmuştu. Bu çerçevede Amerikan, İngiliz, Fransız hatta Rus misyoner örgütlerinin etkili biçimde çalıştıklarını kaydedebiliriz. Sözde edilen büyük devletler bu örgütleri Orta Doğu, Afrika ve diğer Asya bölgelerindeki hayati çıkarları ve çıkar çatışmaları açısından kuvvetle desteklemişlerdir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk çeyreği misyonerliğin altın çağıdır. Zira bu çağ aynı zamanda kapitalizmin emperyalizme dönüştüğü çağdır. Bu dönüşümde araçsal görev üstlenen mekanizmaların birisi de misyoner dizgesidir. Bu amaçla kurulmuş bir sürü örgüt ve kampanyalar hizmetlerini ticaret şirketleri, bilimsel dernekler, vakıflar, kurdukları okullar, taşraya yayılmış teşkilatları, konsolosluklar, Avrupalı azınlık grupları, Levantenler ve sınai girişimlerle işbirliği halinde yürütmekteydiler. Orta Doğu'nun yabancı misyonerleri tarafından istilası 1830'lar ve 1840'larda gerçekleşti. Misyoner faaliyetleri bakımından en etkili iki topluluk Amerikan Misyoner Teşkilatı, Amerikan Buart ve Fransız Misyoner gruplarıydı. Anadolu'da Amerikan Buart'ın kesin etkinliği söz konusuyken Fransız etkinliği daha çok Osmanlı Suriyesi ile metropollerde yoğunlaşmıştı. Öyle ki Fransız teşkilatları bunlar Kapuçen, Dominiken, Fransisken, Cizvit gibi Katolik örgütlerine bağlıydılar. Levant bölgesinde kurdukları 550'den fazla okula 1914 yılına kadar 100 bin civarında öğrenciyi kaydetmişlerdi. Bu miktar bütün Osmanlı ülkesi okullarının %10'u, yabancı okulların ise %40'ı idi. Özellikle Fransızların ürettikleri ham ipeğin alıcısı oldukları Lübnanlı iş adamlarının çocukları bu Fransız misyoner okullarının baş müşterisiydiler. Amerikan misyonerleri ise genellikle Ermeni unsurlarıyla ilgiliydiler. Amerikan örgütü 1830'larda Anadolu işlerine yayılmaya başladı. Beyrut, Bursa, Urmiye, Trabzon, Van, Harput, Sivas, Bitlis başta olmak üzere 1910'a gelindiğinde 17 merkez ve 263 şube halinde örgütlenmişti. Bir tahmine göre 1896'da Anadolu'da 233 Amerikan misyoneri ve 1094 yerli Protestan papazı Osmanlı Hristiyanları arasında çalışmaktaydı. Protestan cemaatinin Anadolu'da 112 kilisesi vardı. Bunun yanında 4'ü din okulu, 6'sı kolej, fakülte, 39'u orta dereceli ve 385'i diğerleri olmak üzere toplam 23.846 öğrencinin öğrenim gördüğü 444 Buart okulu kurmuşlardı. Sadece Suriye kent ve köylerinde 147 Amerikan okulu bulunuyordu. Amerikan misyonerlerin bu faaliyetleri Ermenilerden karşılık bulmuştu. Öncelikle Batı ile temas halinde olan Ermeni aydın ve ticaret erbabı arasında Doğu Kilisesi'nin bireyciliğe ve serbest inanca engel olan oligarşik yapısına karşılık daha katılımcı, laik ve dünyevi eğitim veren kütle okullarına öncelik tanıyan bir Hristiyanlık yorumuna duyulan ihtiyaç, Protestan misyonerleri için verimli bakir bir çalışma alanını gösteriyordu. İngiltere'nin de desteğiyle Protestan Ermeniler 1846'da İstanbul 1. Evangelik Kilisesi'ni kurdular. Bunu Anadolu'da kurulan diğer kiliseler izledi ve 1847'de Protestan Ermeniler millet statüsünü elde ettiler.